Item 40, Locke Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 370. 10. bölüm, Diş Dersleri. 1. kısım. Barsavi'nin meşalelerinin kızıl parıltısıyla hafifçe aydınlanan fıçı simsiyah sulara çarpmadan önce Jean Tannen yankılı deliğin altındaki karanlıkta harekete geçmişti bile. Kadim taş küpün altında siyah cadı ağacından yapılmış ve atacam kordonlarla bağlanmış bir asma kiriş şebekesi vardı. Eskiyip bazı iğrenç birikintilerle kaplanan kirişler yapış yapış olsalar da yukarıdaki taşlar kadar sağlam kalmışlardı ve dayanıklılıklarını koruyorlardı. Damdan dökülen şelale burada kirişlerin altındaki çalkantılı kanalların birinde son buluyordu. Aşağıda adeta bir kanal labirenti mevcuttu. Bazıları cam kadar durgunken diğerleri taşkın bir nehir kadar hareketliydi. Çapraz kirişlerin altında yavaşça dönen birkaç su çarkı, hatta daha bile tuhaf aygıtlar vardı. Jean uzun bekleyişine başlarken onları ufak bir simyasal kürenin ışığıyla kısaca incelemişti. Anlaşılır bir biçimde Jean'ın yanından fazla ayrılmak istemeyen böcek, onun aşağı yukarı 6 metre solundaki başka bir kirişe çıkmıştı. Yankılı deliğin taş zemininde küçük boşluklar, yani düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş ve tahmin edilemez bir amaca hizmet eden yaklaşık 5 santim genişliğinde kare biçimli oyuklar vardı. Jean kulağının dibindeki şelalenin gürültüsünden dolayı yukarıda yaşananları duyamayacağını bilerek bunlardan ikisinin arasına konuşlanmıştı. Yukarıdaki durum hakkındaki bilgileri kısıtlıydı. Fakat uzun dakikalar birbiri ardına geçerken, kızıl ışık güçlenirken ve Kapa Barsavi ile Locke karşılıklı konuşmaya başlarlarken, Jean'ın huzursuzluğu artarak yılgıya dönüştü. Yukarıdan bağırışlar, küfürler, taşa inen çizmeli ayakların patırtıları geldi. Sonra da tezahüratlar. Locke yakalanmıştı. O canı çıkasıca bağlı büyücü nerelerdeydi? Jean kirişi boyunca ilerleyerek şelaleye geçmenin en iyi yoluna bakındı. Şelalenin aktığı taş yarığın kenarı kirişlerden en az 1,5 metre yukarıdaydı. Fakat Jean dökülen sulardan uzak durursa bu mesafeyi aşabilirdi. Yukarıya çıkmanın en hızlı, hatta bulunduğu yerden tek yolu buydu. Jean zemindeki küçük deliklerden sızan kızıl ışıkta böceğe yerinde kalmasını işaret etti. Yukarıda yine bir tezahürat koptu. Sonra deliklerin birinden yüksek ve berrak bir şekilde Kapa'nın sesi duyuldu. ''Şu pezevengi alıp denize gönderin.'' ''Denize mi gönderin?'' Jean'ın kalp atışları hızlandı. Yoksa Locke'un gırtlağını çoktan kesmişler miydi? Göreceği bir sonraki şeyin gürül gürül akan beyaz köpüklü sulara düşecek cansız bir beden, grilere bürünmüş bir ceset olacağını düşününce gözleri yaşardı. Derken ağır ve koyu renkli bir nesne yüksek bir şapırtıyla şelalenin dibine çarparak etrafa su sıçrattı. Gördüğü şeyin büyük bir fıçı olduğunu anlamadan önce Jean'ın gözlerini 2 defa kırpması gerekti. ''Ah tanrılar aşkına!'' diye mırıldandı. ''Dişe diş, meğer Barsavi şair ruhluymuş.'' Yukarıdan başka tezahüratlar ve yere vuran ayakların sesi geldi. Barsavi bir şeyler bağırıyor, adamları ona aynı şekilde karşılık veriyordu. Sonra solgun kızıl ışık huzmeleri titreşmeye başladı. Önlerinden gölgeler geçti ve ışıklar sokak kapısı yönünde uzaklaştı. Barsavi gidiyordu. Jean riske girip fıçıya yaklaşma kararı aldı. Şelalenin gürültüsünün üzerinden duyulan bir şapırtı daha geldi. Bu da neydi böyle? Jean elini yeleğinin altına uzattı ve nur küresini çıkarıp sarstı. Karanlıkta soluk bir yıldız yandı. Jean boştaki eliyle ıslak kirişe sıkıca tutunarak küreyi yaklaşık 12 metre sağına, fıçının düşmüş olması gereken kanala doğru fırlattı. Küre suya çarpıp yüzerek Jean'a durumu algılamasını sağlayacak kadar ışık sağladı. Aşağı yukarı 2,5 metre genişliğindeki küçük kanalın kenarları taş döşeliydi ve fıçı 1/4 suya batmış halde orada yüzüyordu. Böcek kanalda çırpınıyor, sadece kollarından yukarısı görülüyordu. Jean'ın nur küresi çocuğun kafasının yaklaşık 1 metre sağına düşmüştü. Böcek kanala kendi inisiyatifiyle atlamıştı. Anlaşılan çocuk yapısı gereği yüksek yerlerde uzun süre kalamıyordu. Jean telaşla etrafına bakındı. Bacaklarını taş kanal duvarlarından birine çarpıp kırmadan kanala atlayabileceği bir noktaya ulaşması biraz zaman alacaktı. "Böcek!" diye haykırdı genç adam. Yukarıdaki yaygara sayesinde sesinin duyulmayacağına hükmederek. "Böcek, ışığını çıkar, çabuk, lock o fıçının içinde." Böcek tüneyini yokladı ve bir nur küresi çıkarıp salladı. Aniden parlayan ilave beyaz ışık sayesinde Jean suya batıp çıkan siyah fıçının dış hatlarını açıkça görebildi. Kendisi ile fıçı arasındaki mesafeyi ölçtü, bir karar verdi ve boştaki elini nacaklarından birine attı. "Böcek!" diye bağırdı. "Kenarları boş ver, fıçının kapağına saldır."
"Nasıl?"
"Olduğun yerde kal." Jean sol eliyle kirişe tutunarak sağına doğru eğildi. Nacağını sağ eliyle kaldırdı. Veli nimete bir kez lütfen diye fısıldadı ve silahı fırlattı. Nacak titreyerek fıçının kara tahtasına saplandı. Böcek önce irkildi, sonra da silahı çekip çıkarmak için suda yüzdü. Jean iri cüssesini kiriş boyunca kaydırmaya başladı. Fakat göz ucuyla gördüğü hareket halindeki karanlık suretler onu durdurdu. Solundaki gölgelere dikkatle baktı. Bir şey o kahrolası labirentin diğer su yollarından birinin yüzeyinde ilerliyordu. Hatta birkaç bir şey. Köpek boyutlarında siyah renkli kıpır kıpır şekiller. Yaratıklar kıllı bacaklarını sonuna kadar açarak su yüzeyinin hemen altına kadar batıyor, ardından onları hızla katlayarak taşların üstünden kolayca aşıyordu. "Ha siktir!" diye mırıldandı Jean. "Ha siktir, bu mümkün değil." Tuz iblisleri, dehşet verici ebatlarına ve görünüşlerine rağmen ürkek yaratıklardı. Devasa boyutlardaki bu örümcekler Kamor'un güneybatısındaki kayalık sahillerde bulunan çatlaklara sinerek balık ve martı avlarlar, kıyıdan fazla açılırlarsa kimi zaman köpek balıklarına veya ahtapotlara yem olurlardı. Denizciler batıl bir korkuyla onlara taş ve ok atarlardı. Yetişkin bir adamın parmakları uzunluğundaki dişleri ve her zaman öldürmese bile öldürmekten beter eden zehirleri sebebiyle sadece bir budala yanlarına yaklaşırdı. Fakat tuz iblisleri insanlardan kaçmaya meyilliydi. Yakın mesafelerde birbirlerine müsamaha edemedikleri için yalnız avlanan pusuculardı. Küçük yaşlarında alimlerin ve doğa bilimcilerin bu yaratıklar hakkındaki gözlemlerini okurken Jean'ın ödü patlardı. Ama burada o kahrolası yaratıklardan oluşan bir grup tıpkı köpekler gibi bacak bacağa hem taşların hem de suyun üstünde ilerleyerek böceğe ve fıçıya hızla yaklaşmaktaydı. "Böcek!" diye haykırdı Jean. "Böcek!" Böcek yukarıda olup bitenleri Jean kadar iyi duyamamıştı. Fakat fıçı karanlıkların içine düştüğünde içinin boş olmadığını derhal anlamıştı. Şelaleden akan kanalın tam üzerinde bulunduğu için tek yapması gereken kendini 5 metre aşağıdaki köpüklü sulara bırakmak olmuştu. Bacaklarını altında toplayıp suya bir mancınık taşı gibi kıç üstü çarpmıştı. Düşüşünün ivmesiyle başı suya batsa da ayaklarını yere basabildiğini çabucak keşfetmişti. Belli ki kanal aşağı yukarı 1,5 metre derinliğindeydi. Şimdi de Jean'ın nacağını bir elinde sıkıca tutarak var gücüyle önündeki fıçının düz kapağına vuruyordu. Jean'ın suya batmış simyasal küresinden gelen ışık yeterli olduğu için kendi küresini kanalın yanındaki taş yürüyüş yoluna bırakmıştı. "Böcek!" diye bağırdı iri yarı adam. Ansızın yükselen sesi panikle doluydu. "Böcek!" Çocuk sağına dönünce uzaktaki gölgelerden çıkarak üstüne gelen şeyleri şöyle bir görebildi. Vücudunu bir tiksinti dalgası kaplarken tehlikenin sadece bir yönden yaklaştığından emin olmak için telaşla etrafına bakındı. "Böcek, sudan çık, taşların üstüne çık."
"Lok ne olacak?"
"Şu an Lok da o kahrolası fıçıdan çıkmak istemeyecektir," diye bağırdı Jean. "Güven bana." Böcek simyasal olarak aydınlanan dalgalı sudan çıkmak için uğraşırken fıçı bir kez daha binanın güneyine, kanalın tanrılar bilir nereye uzanan ucuna doğru sürüklenmeye başladı. Kendi güvenliğini düşünemeyecek kadar çaresiz durumdaki Jean çapraz giriş boyunca koştu. Asırlardır biriken balçıkta ayakları kaysa bile dengesini korumak için kollarını çılgınca savurarak şelaleye doğru ilerlemeyi sürdürdü. Birkaç saniye sonra kollarını dikey bir kirişe dolayarak ileri ivmesini sonlandırdı. Ayakları bir anlığına boşlukta kaldı ama tüneyine sıkı sıkıya tutunmaktan vazgeçmedi. Kalktığı delice depar onu şelalenin hemen yanına getirmişti. Kendini ileri doğru savurup bacaklarını dikkatle göğsüne çekti. Sonra da fıçının yarattığı kadar büyük bir şapırtıyla su yüzeyine çarptı ve dibe kadar battı. Öksürüp tıksırarak yüzeye çıktığımda ikinci nacağı çoktan elindeydi. Kanalın kenarındaki taş çıkıntıya çömelen böcek simyasal küresini örümceklere doğru sallıyordu. Jan tuz iblislerinin suyun biraz ilerisinde çocuktan yaklaşık 5 metre uzakta olduklarını gördü. Yaratıklar artık daha ihtiyatlı davransalar da hala yaklaşıyorlardı. Dış kabukları siyah ve gri beneklerle doluydu. Böceğin ışığını ürkütücü bir şekilde yansıtan sayısız gözleri en karanlık geceden bile daha koyuydu. Ağız eklemleri suratlarının hemen önünde ileri geri sallanıyor, sert ve siyah dişleri seyiriyordu. Kahrolası şeylerden 4 tane vardı. Jan böceğin bulunduğu tarafa güç bela çıkıp su tükürürken o insanlıktan uzak gözlerin dönüp kendisine baktığını hisseder gibi oldu.
''Jan!'' diye inledi böcek. ''Jan, bu şeyler çok kızmışa benziyor.''
''Bu hiç doğal değil.'' dedi Jan çocuğun yanına koşarken. Böcek ona diğer nacağını dağıttı. Aralarındaki mesafeyi 3 metreye indiren örümcekler artık suyun hemen karşısındaydı. Jan ile böcek hiç kırpışmayan 32 siyah gözle ve sert kıllarla kaplı, durmadan seyiren 32 bacakla kuşatılmış gibiydi. Hem de hiç, tuz iblisleri böyle davranmaz.''
''Ah iyi o zaman.''
Böcek simyasal küresinin bütünüyle arkasına saklanabilecekmiş gibi kol mesafesinde tutuyordu. ''Neden bu meseleyi onlarla da tartışmıyorsun?''
''İletişim kurabileceğimizden eminim. Nacakçayı çok akıcı konuşurum.''
Bu sözler Jan'ın ağzını terk eder etmez örümcekler ürkütücü bir uyumla harekete geçip 4 şapırtıyla suya atladı. Fıçı Jan ile böceğin sağına doğru 1-2 metre daha sürüklenmişti. Hatta siyah suretlerden biri onun hemen altından geçti. Çok sayıda siyah bacak sudan dışarı uzanarak tutunacak bir yer bulmaya çalıştı. Böcek tiksinti ve dehşet karışımı bir çığlık attı. Jan ise ileri atılıp yukarıdan aşağı hamlelerle nacaklarını savurdu. Örümceklerin uzuvlarından ikisi mide bulandırıcı bir çatırtıyla yarıldı ve dışarıya koyu mavi kanlar fışkırttı. Jan hemen geriye sıçradı. Zarar görmemiş diğer 2 örümcek yaralı arkadaşlarından birkaç saniye önce sudan çıkarak Jan'a doğru hücum etti. Dikenli ayakları altlarındaki ıslak taş bloklarda takırdıyordu. Aynı anda ikisine birden saldırmaya kalkarsa tehlikeli bir biçimde dengesini kaybedeceğini anlayan Jan daha iğrenç bir plana başvurdu. Sağ elindeki habis bacı aşağıya doğru acımasız bir yay çizip sağdaki tuz iblisinin kafasını simetrik göz sıralarının arasından 2'ye ayırdı. Yaratığın bacakları ölüm refleksiyle kasılınca böcek o kadar çabuk geriye sıçradı ki simyasal küresini elinden düşürdü. Jan sağ eliyle yaptığı bu savuruşun ivmesini kullanarak sol bacağını yerden kaldırdı ve soldaki örümcek dişlerini göstererek şaha kalktığı sırada çizmesinin topuğunu hayvanın suratı olduğunu tahmin ettiği yere indirdi. Örümceğin gözleri jöleli meyveler gibi pörtledi. Jan tüm gücüyle bastırırken bir çuval dolusu ıslak hayvan postunu eziyormuş gibi hissetti. Sıcak kanla kaplı çizmesini geri çektiği sırada yaralı örümcekler öfkeyle tıslayıp tıkırdayarak ölü akranlarının peşi sıra karaya çıktı. Biri diğerini yitip öne geçti ve bacaklarını açıp kıvrık dişlerini göstererek Jan'a doğru atıldı. Nacaklarını ters çeviren Jan ikisini birden çekiç gibi indirerek örümceğin kafasını ıslak taşların üstünde ezdi ve onu olduğu yere yapıştırdı. Etrafa irin fışkırdı. Pis sıvının boynuna ve alnına sıçradığını hisseden Jan buna aldırış etmemek için elinden geleni yaptı. Geriye tek bir lanet olasıca canavar kalmıştı. Yaratıkların sebep olduğu gecikmeden deliğe dönen Jan kükreyerek havaya sıçradı ve kollarını 2 yana açarak son yaratığın kabuğunun ortasına 2 ayağıyla birden indi. Altında ıslak bir şapırtıyla patlayan örümceğin bacakları anormal bir açıyla kıvrıldı. Jan homurdanarak hayvanı topuklarıyla ezerken tuz iblisi bacaklarını onunkilere sürterek son nefesini verdi.
Öğük diye bağırdı az öncesine kadar bir örümceğin damarlarında dolaşan mavi kanla baştan aşağı ıslanmış haldeki böcek.
Jean bir saniye bile kaybetmeden kanlı nacaklarından birini çocuğa atıp bir kez daha suya daldı. Fıçı güneye doğru 3 metre daha sürüklenmişti. Jean telaşla onun yanına kadar yüzdü ve fıçıyı sol eliyle kavradı. Sonra sağ kolunu indirip kaldırarak nacağıyla fıçının tahta kapağına vurmaya başladı.
Böcek diye bağırdı. Etrafta o kahrolasıcı şeylerden daha fazlasının gezinmediğinden emin ol.
Böcek su yoluna atlarken bir şapırtı yükseldi. Birkaç saniye sonra çocuk fıçının yanında belirdi ve ince kollarıyla onu sabitledi.
Görebildiğim kadarıyla yok Jean, acele et.
Ediyorum. Çat, çat, çat. Zaten nacağımın yalımı nihayet tahtayı deldi.
Suya at siliği boşalırken böceği bir öğürtü aldı. Jean var gücüyle çalışarak deliği genişletti ve sonunda kapağı tamamen çıkarmayı başardı. İğrenç kokulu sarı sıvı koca bir dalga halinde göğsüne çarptı. Hiç düşünmeden nacağını fırlatıp atan Jean, fıçının içine uzanıp Locke'la Mora'nın hareketsiz bedenini dışarı çekti. Jean telaşla dostunun yüzüne kesik yara ve mor kabarıklıklar aradı. Boynu sağlam gözüküyordu. Locke'u biraz kabaca da olsa taş yürüyüş yoluna bazı parçaları hala seyiren ölü örümceklerin yanına çıkaran Jean, daha sonra kendini de sudan dışarı çekip dostunun yanında çömeldi. Locke'un harmanisini ve pelerinini çekip çıkardı. Böcek de tam o sırada yanında belirdi ve giysileri alıp suya attı. Jean dostunun gri yeleğini yırtarak açtı ve göğsüne vurmaya başladı.
''Böcek'' dedi nefes nefese, ''yanıma gel ve şunun bacaklarını kaldır.'' Sıcak özleri tükenmiş, bir ritim tutturursak belki kendine getiririz. Tanrılar aşkına, eğer yaşarsa yemin ederim, tıpla ilgili 10 kitap alıp her birini ezberleyeceğim.
Böcek alelacele sudan çıktı ve Locke'un bacaklarını teker teker indirip kaldırmaya başladı. Jean da o sırada dönüşümlü olarak onun karnına bastırdı, göğsüne vurdu ve yanaklarını tokatladı.
''Haydi artık tanrıların cezası!'' diye umurdandı genç adam. ''Biraz inatçı ol, seni gidi çiroz!''
Locke'un sırtı aniden kasıldı. Boğazından dışarı sert ve ıslak öksürük sesleri patladı. Elleri hassas bir biçimde taşlara tutundu ve sol yanına döndü. Arkasına yaslanıp huzurla iç geçiren Jean içine oturdu. Örümcek kanı birikintisinden bir haberdi. Locke suyun içine kustu, öğürüp titredi, sonra tekrar kustu.
Böcek yanında diz çöküp omuzlarından tutarak ona destek oldu.
Derin soluklar alıp veren ve ıslak ıslak öksüren Locke birkaç dakika boyunca orada titreyerek yattı.
''Ah tanrılar aşkına!'' dedi nihayet kısık ve boğuk bir sesle. ''Tanrılar aşkına, gözlerim zar zor görebiliyorum. Duyduğum şey su mu?''
''Evet, akan su.''
Jean uzanıp Locke'un kollarından birini tuttu. ''Öyleyse beni oraya sokun. 13 tanrı aşkına bu pisliği üstümden alın.''
Jean veya böcek ona yardım edemeden önce Locke kendini kanala yuvarladı. Başını birkaç kez karanlık sulara sokup çıkardı. Sonra da üstünde beyaz atletinden ve gri iç pantolonundan başka bir şey kalmayana dek diğer giysilerini de çıkarıp attı.
''Daha iyisin ya?'' diye sordu Jean.
''Herhalde öyleyimdir.''
Locke tekrar öğürdü. ''Gözlerim yaşarıyor, burnum ve genzim yanıyor, göğsüm sızlıyor. Başımda terimpel kadar büyük bir zonklama var. Tüm Barsavi ailesi tarafından pataklandım. Üstüm başım at siliğiyle kaplı ve gri kral bizi kullanarak kurnazca bir iş çevirmiş gibi gözüküyor.''
Başını taş yürüyüş yolunun kenarına dayayıp birkaç kez daha öksürdü. Kafasını tekrar kaldırdığında örümcek leşlerini ilk defa fark edip irkildi.
''Ay tanrılar aşkına, anlaşılan benim de kaçırdığım bir şeyler olmuş.'' ''Tuz iblisleri'' dedi Jean, ''birlikte çalışan bir sürü. Kavga aramaya geldiler, kudurmuşlardı. İntihar eder gibi bir halleri vardı.''
''Bu hiç mantıklı değil.'' dedi Locke.
''Ama bir açıklaması var.'' karşılığını verdi Jean.
''Tanrıların kurdukları bir komplo.'' diye mırıldandı Locke. ''Ah büyücülük!''
''Evet, o canı çıkasıca bağlı büyücü. Eğer bir akrep şahini ehlileştirebiliyorsa...''
''Peki ya sebep bu yerse?'' diye onun sözünü kesti böcek. ''Öyküleri siz de duydunuz.''
''Bize gıcık kapmış kanlı canlı bir büyücü varken öykülere takılıp kalmanın lüzumu yok.'' dedi Locke.
''Can haklı.
Beni o fıçıya tıkmalarına müsaade etmesinin sebebi oyunculuğumu beğenmemesi değildi. Ve şu ısırgan mahlukatlar burada tatil yapmıyordu. İkinizin de ölmesi planlanmıştı. Veya ölmeseniz bile...
Korkup kaçmamız dedi Can. Dikkatimizin dağılması. Sen daha kolay boğulasın diye.
Akla yatkın bir fikir. Locke yanan gözlerini tekrar ovuşturdu.
Ne zaman bu meseleye olan hoşgörümün sınıra dayandığını düşünsem, nefret edecek yeni bir şeyle karşılaşıyor olmam çok ilginç. Kahlo ve Galdo, onlara ulaşmamız gerek.
Bombok bir vaziyette olabilirler diye doğruladı Can.
Zaten öyleler ama bir aradayken o belayla daha iyi yüzleşebiliriz.
Locke sudan çıkmaya çalıştıysa da başaramadı. Jean aşağı uzandı ve onu atletinin yakasından tutup dışarı çekti.
Locke kafa sallayarak teşekkür etti ve titreyerek yavaşça doğruldu.
Korkarım hiç gücüm kalmamış, üzgünüm Jean.
Üzülme, bu gece başına gelmedik kalmadı. Çok geç olmadan seni o şeyin içinden çıkarabildik ya, bu bana yeter.
İkinize de minnettarım, inanın bana. İçerisi, yani biraz daha kalsaydım.
Locke başını iki yana salladı. Berbat bir şeydi.
Tahmin edebiliyorum dedi Can, artık gidelim mi?
Hem de tezelden. İçeri girerken kullandığımız yoldan çıkacağız ama sessizce. Barsavi'nin adamları hala bölgede olabilir.
Ve ah, kuşlara karşı gözünüzü açık tutun.
Tutmamak mümkün mü? Buraya batı kanalının o taraftaki bir tür lağım borusundan girdik.
Jean aldığına bir şaplak atıp etrafına bakındı.
Hay kafama tüküreyim, bacıları kaybettim.
Korkma dedi böcek nacakları kaldırarak, onları geri istersin diye düşündüm. O yüzden de gözümü üzerlerinde tuttum.
Sana minnettarım böcek dedi Jean. Bu gece sona ermeden önce onları birkaç kişinin üstünde kullanmayı düşünüyorum.
40. ayrımın sonu. Sayfa 379.